Ayrım 48 Muson Yağmurları Wilbur Smith Sayfa 555 O akşam kafile yürüyüşü sürdürmeye hazır olduğu sırada Dorian her zamanki gibi arkalarında bıraktıkları izleri silmeye gitti. Kampın yarım mil kadar gerisinde yabancı bir devenin izini fark etti. Artık çöl hayatını çok iyi bildiğinden kafilelerindeki bütün hayvanların izlerini tanıyabiliyordu. Bu izler yabancı bir binicinin batıdan geldiğini ve yollarının kesiştiğini gösteriyordu. Dorian adamın hayvanından inerek kafilenin izlerini incelediğini, sonra tekrar devesine binerek bu izleri 2 mil kadar takip ettiğini, ardından yön değiştirdiğini ve tuz beyaz ovadan bir filin omurgası gibi yükselen alçak bir bayıra gittiğini anladı. Burada devesini bırakıp yarın tepesine dek tırmanmıştı. Yılan kavi izleri çok net olarak fark ediliyordu. Dorian izlerin arkasından yarın tepesine tırmanınca buradan kafilenin gününü geçirdiği ağaçların arasındaki kampın tabak gibi görüldüğünü saptadı. Yabancı burada bir süre yere uzanmış, sonra aşağıya devesini bağladığı yere koşmuştu. Ardından hayvana binip uzaklaşmış, bu arada kampın etrafında geniş bir daire çizmeye dikkat etmişti. Oradan doğruca Şia tepelerine ve geçidin yukarısındaki cadının kulesine yöneldiği fark ediliyordu. Casus şimdi kafileden en az 8 saat öndeydi ve şimdiye dek geçide ulaşmış olması gerekiyordu. Bütün bunlardan çıkan anlam korku vericiydi. El Malik'in gelişi ve aşiretlerin reisleriyle buluşmak için çölde yaptığı yolculuğun haberi mutlaka Maskat'taki halifenin ve Osmanlı müttefiklerinin kulaklarına çalınmıştı. Onun yolunu kesmek için bir kuvvet yollamış olmaları mümkündü. Pusuya yatmaları için en mantıklı yer ise cadının kulesindeki geçitti. Dorian'ın bundan sonraki eylemine karar vermesi sadece birkaç dakikasını aldı. İbrisam'ı atlayarak hayvanı koşturdu. Beyaz ovadan uçar gibi geçtiler. Kısa bir süre sonra Dorian ilerideki kafileyi gördü. Pırıl pırıl toprağın üstünde karanlık gölgelere benziyorlardı. Delikanlı kafilenin en arkasındaki muhafızların dur uyarısıyla karşılaştı. Ama adamlar hemen sonra İbrisam'ı tanıdılar. El Salil'miş. Allah'ım sana bin şükür. Dorian biraz daha yaklaşınca "Batula nerede?" diye bağırdı. Emir eri hemen yanına yetişti. "Çok acele geldiniz efendim. Bir tehlike mi var?" "Bir yabancı bizi izliyor. Konakladığımızda bizi uzaktan gözetlemiş ve sonra geçide doğru uzaklaşmış. Belki de orada bekleyen adamlarını uyarmak içindir." Dorian keşfettiklerini Batula'ya açıkladıktan sonra iki arkadaşıyla birlikte yabancının izlerini takip etmeye yolladı. Onların uzaklaşmasını seyrettikten sonra prense yetişmek için İbrisam'ı koşturdu. Dorian raporunu verirken El Malik onu dikkatle dinledi. "Düşman çok," dedi sonunda. "Bunların da Osmanlı'nın ya da Halife ağabeyimin adamları oldukları muhakkak. Allah biliyor ya, içerilerdeki aşiretleri ulaşmamı engellemek isteyecek pek çok kişi olmalı. Planın nedir oğlum?" Delikanlı ilerisini işaret etti. Karanlık Şia tepeleri Tuzlu Ova'nın 150 metre yukarısına sivrilen kesiksiz bir duvardı. "Düşmanın kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. 30 adamım var. Onlarla düşmanın 2-3 katına karşı koyabilirim. Ama Osmanlılar eğer seyahatinizden haberliyseler sizi bulmak için bir ordu yollamış olabilirler." "Bu mümkün." "Cadının kulesindeki geçit avamirlere ulaşmak için en kestirme yol. Ama batıda daha az önemli bir geçit var." Dorian gümüş renkli ovanın ilerisini işaret etti. "Oraya ışıltılı ceylan geçidi deniyor. Fakat oraya ulaşmak bizi yolumuzdan epeyce uzaklaştıracak. Öyle de olsa cadının kulesine gidip orada Osmanlıların kalabalık bir kuvveti tarafından kapana kıstırılmayı göze alamayız." El Malik onayladı. "Sözünü ettiğin geçit ne kadar uzağımızda? Gün doğmadan oraya varabilir miyiz?" Dorian "Hayır," dedi. "Develeri zorlasak bile sabahın ilerleyen saatlerinden önce oraya ulaşamayız." Delikanlı kafiledeki adamlarına seslenerek batıya dönmelerini emretti. Prensi ortalarına aldılar ve hepsi ani bir baskına karşı tetikte olarak develeri koşturdular. Hayvanlar genç ve güçlüydü. Tuz billurları ayaklarının altında çatırdıyordu. Onlar geçtikten sonra yumuşak bir beyaz toz bulutu kalkarak sakin gece havasında arkalarında ışıldıyordu. Gece yarısından sonra kısa bir mola verdiler. Develer dinlenirken kendileri de deve sütüyle karışık birer bardak su içtiler. Sonra yine yola koyuldular. Gecenin en karanlık saatinde kafilenin arkasındaki binicilerin arasında bir bağırış koptu. Dorian devesini döndürerek o tarafa yetişti. ''Ne var?'' diyecekken gecenin karanlığından çıkan deve grubunu görünce sustu. Ayrıca az görünüyorlarsa da bir ordunun öncüleri de olabilirlerdi. Dorian sıraların arasını kapayın diye emretti. Bir yandan da uzun deri mahfazasının içindeki mızrağını çekmeye hazırlanıyordu. Kapile göz açıp kapayana kadar prensi koruyabilecekleri şekilde ortasına alarak bir savunma düzeni oluşturdu. Dorian bundan sonra İbrisam'ı öne geçirerek yaklaşanlara yüksek sesle bir soru sordu. ''El Salil!'' yanıt hemen verildi. Dorian da Batula'nın sesini tanıdı. ''Batula!'' Dorian emir erini karşılamak için devesini koşturdu ve ardından konuşabilmeleri için İbrisam'ı Batula'nın hayvanının yanında sürmeye başladı. ''Ne haber?'' diye sordu. ''Batula bir savaş kafilesi gördükleri, çok kalabalıklar, cadının kulesinde bekliyorlardı.'' ''Kaç kişiler?'' ''500 kişi, belki daha da fazla.'' ''Kimler?'' ''Türkler ve Masakaralar.'' Masakaralar, Maskat'la Sur çevresindeki kıyı bölgelerinin aşiretiydi. Özellikle aralarında Türkler de varsa halifenin adamları olduklarından Dorian'ın şüphesi olmayacaktı. ''Kamp mı kurmuşlar?'' ''Hayır, dört nala izimizi sürüyorlar.'' ''Yön değiştirdiğimizi nereden biliyorlar?'' ''Sanırım bizi izleyen birçok gözcüleri vardır. Dahası kaldırdığınız toz bulutunu binlerce mil uzaktan gördük. Ay ışığında işaret ateşi gibi parlıyor.'' Dorian başını kaldırınca tepelerindeki göğün yarısını kararttığını gördü. ''Senin ne kadar gerindeler?'' Batula yüzünü örten bezi arkaya atarak sırıttı. ''Gündüz vakti olsaydı toz bulutlarını hemen görürdünüz. Mızrağınızı hazır ediniz El Salil. Yarın gün batımından önce çok sıkı bir çarpışma olacak.'' Bütün gece boyu altlarındaki hayvanları koşturdular. Şafak doğuda göğü pembeye boyayıp ortalık aydınlanmayı yüz tutarken Dorian Prens'e ''Siz devam edin'' diye seslendi ve İbrisam'ı döndürerek sollarında 15 metre yükseğe sivrilen koyu renkli bir lav tüpseğine yöneldi. Oraya varınca devesinden indi ve kayanın tepesine tırmandı. Artık ortalık aydınlanmış, çölde yeni bir gün başlamıştı. Vahşi Şia tepelerinin testereyi andıran silüeti karşılarındaydı. Renkleri tropikal bölge kuşlarınınki gibi göz alıcıydı. Altın ve kırmızı tonları mor çizgilerle yol yol olmuştu. Dorian ışıltılı ceylan geçidini net olarak görebiliyordu. Lacivert yarık hemen hemen dikey yükselen çıplak kayaları yukarıdan aşağıya bıçak gibi kesmişti. Beyaz kumlar tepelerin eteklerinde meyilli bir rampa biçiminde toplanmış, rüzgar yumuşak kumullara fantastik şekiller vermişti. Dorian dönüp geldikleri yola bakınca Türklerin toz bulutuna pırıl pırıl ovanın yukarısında yükseldiğini gördü. Gökyüzünde yükselen güneş o sırada ilk ışınlarını tepelerin doruklarındaki bir aralıktan boşalttı. Dorian hala gölgede kalmakla beraber arkasındaki ova ışıl ışıldı. Güneş ışığının yaklaşan savaşçıların mızraklarının ucunda ışıldadığını gördü. Gelenlerin ne kadar kalabalık olduklarını görünce delikanlı, ''Batula yanılmış'' diye kendi kendine fısıldadı. ''Onu saydığından çok daha fazlalar, belki 1000 kişiler.'' Savaşçılar geniş bir cepheye yayılmışlardı. Çok sayıdaki bölüğün bir kısmı öndekilerin kaldırdığı tozlardan görülmüyordu. Dorian aramızda bir hain olsa gerek diye düşündü. Prensin bu yana gelmekte olduğunu bilmeseler bu kadar çok asker yollamazlardı. Düşmanın en yakındaki bölüğü çizginin ortasına yakındı. Küçük bir öncü kafile birliklerin ana kitlesinden ayrılarak onları arkada bırakmıştı. Bu öncüler o kadar yakındaydı ki Dorian havalanan toz perdesinin arkasında develerle sırtlarındaki binicilerin silüetlerini seçebiliyordu. Gerçi onları sayamıyordu ama yalnız bu grupta 200 kişi bulunduğunu tahmin etti. Ve hayvanlarına binişlerine bakılırsa hepsi çetin savaşçılardı. Onların hızını hesaplayıp kendi kaçan adamlarınınkiyle kıyaslarken gözlerini kısmıştı. Bu develer genç ve hızlıydı. Oysa kendi hayvanları bütün geceyi koşarak geçirmişti. Düşman aradaki mesafeyi giderek kapatmakta olduğundan ışıltılı ceylan geçidine ulaşmak için çok sıkı bir yarış çıkarmak zorunda kalacaklardı. İbrisam'ın beklediği yere koşup hayvanın sırtına sıçradı. Binici değneğinin böğrüne değmesi üzerine deve hızlandı ve uzaklaşan kafilenin arkasından var gücüyle koşmaya başladı. Deve ile binicisi kayaların korumasından çıktıklarında takipçiler onları gördüler. Dorian serin sabah havasında hafif savaş çığlıklarını duyabiliyordu. Eğerinde dönüp bakınca ön sıralardaki binicilerin ateşli hareketlerini gördü. Mesafe çok fazla olduğundan delikanlı mermilerin uçuşunu bile duyamıyordu. İpek rüzgarı İbrisam koşmaya devam ederek tepelerin eteklerine çıkan kum rampasının başında kendi kafilesine yetişti. Gevşek billursu zerreler kaygan bir bayır oluşturmuştu. Bu eğim develerin ağırlığıyla çöküp ayaklarının altında su gibi aşağıya aktı. Kafile buna rağmen tırmanıyor, kazanılan her bir adımlık mesafede yarım adım geriye kayıyordu. Ayakları kaydıkça develer korkudan kişniyorlardı. Öndeki hayvanlardan biri kalçalarının üstüne çöktü ve tekrar ayağa kalkmak için çılgınca debelendi. Ama sonra arkaya yuvarlanarak binicisini eğerin altında ezdi. Dorian adamın feryatlarını ve her iki bacağının kırılan kemiklerini çatırdısını duyacak kadar yakındaydı. Ağır hayvan bundan sonra dolaşık bir yığın halinde rampanın dibine kaydı. Su torbaları ve kırık donanım arkasındaki bayıra dağılmış, ayakları koşum kayışlarına takılan binici de deve ile birlikte bayırın aşağısına sürüklenmişti. Dorian aşağı atladı ve yaralıyı kılıcının bir darbesiyle kayışlardan kurtardı. Batula onun ne yaptığını görerek yardım etmek için geri döndü. Devesi kumları uçurarak bayırdan kaydı, aşağı varır varmaz da Dorian'ın yanına atladı. Bacakları sallanan adamı ikisi beraber kaldırıp İbrisam'ın üstüne oturttu. Kafilenin sonu o zamana dek bayırın yarısına ulaşmıştı. Prensle öncüler kayaların eteğindeydi ve tepeleri aşan geçidin karanlık yarığında gözden kaybolmaktaydılar. Dorian İbrisam'ın yularını yakalayarak başını çevirdi ve bayırın yukarısına çekmeye başladı. Başını çevirip ovaya bakınca düşmanın çok yaklaştığını fark etti. Bineklerini çatlatırcasına koşturuyorlar, ellerinde silahlarını sallayıp savaş çığlıkları atıyorlar, güvenilmez bayıra tırmanmak için savaş verirken önlerindekileri öldürmeye hazırlanıyorlardı. Aynı anda tepelerde bir yerde tüfeklerin patladığı duyuldu. Prens geçidin ağzına gelen savaşçıları toparlamıştı. Yaylım ateşin tarakası kaya duvarlarında kuvvetlenerek yansıyordu. Dorian öncü binicilerden en az üçünün ağır kurşunların isabetiyle bineklerinden yuvarlandıklarını gördü. Develerden biri ise kurşunu beynine yemiş olacaktı ki aniden bulunduğu yere çöktü ve takla atarak binicisini havaya savurdu. Saldırı hızını kaybetmiş görünüyordu. Ama Dorian'la Batula yumuşak bayıra tırmanmaya çalışırlarken yine patlamalar duyuldu ve kurşunlar başlarının üstünden geçti. Bu yaylım ateşine kumulların dibinde bineklerinden inen düşmanların, tepelerinde rampada savaş veren iki kişiye de falan ateşleri yanıt verdi. Kurşunlar Dorian'ın ayaklarının dibinde kumları püskürttü. Ama delikanlının bir tılsımı olmalıydı. Kurşun yağmuruna rağmen o ve Batula mücadeleyi sürdürüyorlardı. Terler içinde soluk soluğa kalarak develere kum rampasını aşırdılar ve geçidin ağzındaki taşlık çıkıntıya vardılar. Dorian soluk soluğa etrafına bakındı. Öbür develer yüksek taş duvarlarının ilk dönemecinin arkasında korumaya alınmışlar, Dorian'ın adamları da onları yatırdıktan sonra dönüp düşmana yukarıdan kurşun yağdırmak için kayaların arasında mevzilenmişlerdi. Delikanlı aşağıdaki ovaya göz gezdirince Osmanlı bölüklerinin soluk zeminin üstünde kilometreler boyunca yayıldıklarını gördü. Hepsinin yüzü aynı yöne çevriliydi. Delikanlı savaşçıları gelişi güzel saydı. Herhalde 1000 kişiye yakınlar diye karar vererek gözlerine dolan yakıcı teri kefiyesinin ucuyla sildi. Sonra İbrisam'ı aceleyle inceledi. Ellerini hayvanın sırtı ve kaba etlerinin üstüne gezdirdi. Bir kurşun yarasından eline kan bulaşacak diye ödü kopuyordu. Ama deve zarar görmemişti. Yuların ipini Batula'ya fırlatarak "Develeri emin bir yere götür, yaralının da tedavisini yapsınlar" diye emretti. Batula develeri geçidin daha derinlerine götürürken Dorian Prens'i bulmaya gitti. El Malik elinde tüfeğiyle yere çömelmişti. Zarar görmemişti. Çok sakin görünüyor, kayaların arasındaki tüfeklileri idare ediyordu. Dorian onun yanına çömeldi. "Bu sizin işiniz değil efendimiz, benim işim." Prens ona gülümsedi. "Şu ana dek başarılıydın. O beceriksiz zavallıyı kendi başının çaresine bakması için terk etmeliydin. Senin hayatın onun gibi 100 kişininkine bedel." Dorian sistemi de övgüyü olduğu gibi duymazlıktan geldi. "Adamların yarısıyla buradan düşmanı günlerce oyalayabilirim. Daha doğrusu suyumuz tükeninceye kadar. Batula ile kafilemin diğer yarısı sizi geçitten geçirebilir ve Muhayit vahasına kadar eşlik edebilir." Delikanlıya bakarken prensin yüzü ciddiydi. Bine karşı 20 kişiydiler ve güçlü bir konumda olmalarına rağmen düşman da kararlı ve becerikliydi. Dorya'nın önerdiği özverinin bilincindeydi. Batulayı burada bırak ve benimle muahide gel dedi. Sesindeki vurguda bir emirden çok bir soru vardı. Hayır efendimiz, Dorian öneriyi geri çevirdi. Bunu yapamam. Yerim burası, adamlarımın yanı. Haklısın, prens ayağa kalktı. Seni görevini ihmal etmeye zorlayamam. Ama burada ölünceye dek dövüşmemeni emredebilirim. Dorian omuzlarını silkti. Ölüm kendi seçimini yapar. Bizimle tartışmaz bile. El Malik, onları gündüzün kalan kısmı ve gece boyunca burada oyala dedi. Bu bana muahide gidip avamirleri toparlamak için gerekli zamanı kazandırır. Bir orduyla buraya döneceğim. Dorian, efendim nasıl emrederse öyle olsun dedi. Ama prens delikanlının yeşil gözlerindeki savaş tutkusunu görerek rahatsız oldu. El Salil diyerek sözlerine kuvvet kazandırmak için Dorian'ın omuzunu kavradı. Avamirlerle dönmemin ne kadar zaman alacağını sana söyleyemem. Düşmanı yarın güneş doğuncaya dek burada tut. Sonra İbrisam'ın seni taşıyabileceği kadar bir hızla beni bulmaya gel. Sen benim tılsımımsın, seni kaybetmeyi göze alamam. Hemen yola çıkmalısınız efendim, her geçen saniye bizim için değerli. Birlikte develerin yanına döndüler. Dorian da vakit kaybetmeden emirler yağdırarak adamları iki gruba ayırdı. Geçidi savunmak için arkada kalacaklarla prensle birlikte yola gidecekler. Ayrıca suyla yiyeceklerden elde kalanlar da paylaşıldı. Dörtte biri prense verildi, kalanı Dorian'ın kafilesine kaldı. Prens Dorian'a, ''Bütün tüfeklerimizi, 5 fıçı kara tozu ve saçma torbalarını sana bırakacağız.'' dedi. Delikanlı da onları kullanabileceğimizden emin olabilirsiniz diye söz verdi. Birkaç dakika içinde bütün hazırlıklar tamamlandı ve prensle Batula giden kafilenin başına geçtiler. Prens Eyer'in üstünden Dorian'a baktı. Allah kalkanın olsun oğlum. Allah yolunuz açık etsin babam. Bana ilk kez öyle diyorsun. İlk kez bunun doğru olduğunu hissettim. El Malik beni onurlandırıyorsun diyerek değnekle devenin boynuna dokundu. Dorian onların yüksek kaya duvarlarının arasında uzaklaşmalarını, sonra ilk dönemeçte gözden kaybolmalarını seyretti. Bundan sonra yaklaşan savaş dışında her şeyi aklından çıkardı. Ovayla yarları bir asker gözüyle incelemek için geçidin başına yürüdü. Yükselen güneşe baktı. Vakit öğleyi geçiyordu. Uzun bir gün ve daha da uzun bir gece olacağı benzerdi. Savunmasında düşman tarafından yararlanılabilecek zayıf noktaları seçti ve düşmanın her girişimine nasıl karşı koyabileceğini planladı. Ovanın kenarında toplanan kalabalığa bakarak önce bayırdan yukarıya doğrudan bir saldırı deneyeceklerine karar verdi. Adamlarının arasında dolaşarak bir yandan onlarla şakalaşırken bir yandan hepsini kayaların arasında en etkin savunma konumlarına yerleştirdi. Her birinin yanına dolu barut şişeleri ve saçma torbaları bıraktı. Adamlarının sonuncusunu daha yerleştirmemişti ki bayırın alt başında bir boru öttürüldü. Bunun hemen arkasından savaş davulları çalınmaya başladı ve saldırganların ilk dalgası ileri atılarak bayırı tırmanmaya koyuldu. Dorian adamlarına sakin olun diye bağırdı. Hemen ateş etmeyin savaşçı kardeşlerim. Saçları uzun siyah lüleler halinde omuzlarına dökülen bir adamın omzuna vurdu. Birbirlerine sırıttılar. İlk edeceğin ateş hepsinin tatlısı olacaktır Ahmet. Boşa gitmesin. Dorian sırayı izlemeye devam etti. Hepsinin tüfeğinin ağzına bakmalarını bekle Hasan. İlk merminle bir düşman öldürmeni bekliyorum Mustafa. O kadar yaklaşsınlar ki sen bile hedefini şaşırma Salim. Dorian gülüp şakalaşmakla beraber bayırı tırmanan saldırganlardan gözünü ayırmıyordu. Bu Türkler çölün sıska Araplarından daha iri adamlardı. Uzun bıyıkları, başlarında burnu da örten tunç miğferler vardı. Yünlü entarilerinin üstünde zincirlerden örülü zırhlı yelekler taşıyorlardı. Onların bayıra hızla atıldıktan sonra oflaya puflaya tırmanışlarını seyreden Dorian, çöle göre fazla ağır bir donanım taşıdıklarına karar verdi. Delikanlı onları karşılamak ister gibi bayırın ucuna yürüdü ve ellerini kalçalarına dayayarak onlara sırıttı. Böyle yaparak hem adamlarına örnek olmak istiyor hem de onların gereksiz yere emre karşı gelip ateş açmalarına engel olmak istiyordu. Aşağıdaki düşmanlardan biri durup tüfeğini omzuna dayadı. Yüzü terden parlıyor, tırmanışın gerektirdiği çabadan elleri titriyordu. Birden ateş etti. Mermi Dorian'ın başının yanından tıslayarak geçerken rüzgarıyla delikanlının kızıl altın saçlarının bir lülesini havalandırdı. Dorian adamları alaya aldı. Yapabileceklerinizin en iyisi bu mu? Haydi gelin gelin, gelin de sağırların konukseverliğini tadın. Bu meydan okuyuş savaşçıların liderlerini hızlandırdı. Rampanın son birkaç metresini koşar adımlarla tırmandılar. Dorian geriye adamların arasına çekildi. Yavaşça şimdi dedi ve tüfeğinin horozunu çekti. Bir düşman sırası yan yana bayırın tepesine ulaştı. Çoğu tırmanış sırasında tüfeklerini üzerlerinden atmışlardı. Palalarını savurarak boğuk bir haykırışla savunucuların üzerine atıldılar. Dorian şimdi diye bağırınca sağırlar hep birlikte ateş ettiler. 20 tüfek aynı anda patladı. Dorian kendi mermisinin karşısındaki tıknaz Türk'ün sarı dişlerinde bir delik açtığını gördü. Adamın kafatasının arkasından kan ve beyin dokusu fışkırırken kılıç da elinden düştü. Hemen arkasında bayırın tepesine adımını atmış arkadaşının üstüne yuvarlandı ve onun da dengesini kaybetmesine neden oldu. Sonuçta kumlu rampadan birlikte yuvarlanarak tırmanışta olan başka 3 askeri de yere savurdular ve hep birlikte dibi boyladılar. Dorian şimdi kılıçlarınıza sarılın diye bağırınca adamları kayaların arasından fırlayarak bayırın kıyısındaki düşmanın üzerine saldırdı. Bu ölümcül hamle Osmanlıları geri püskürttü. Kendi ölülerine ayakları takılarak rampanın kenarından aşağı yuvarlandılar. Bayırın tepesi böylece temizlenince sağırlar bu kez hala onlara doğru tırmanışta olanları karşıladılar. Türkler sağırların kılıçlarıyla burun buruna geldiklerinde zaten tükenmiş durumda oluyorlardı. Çarpışma pek çabuk sona erdi. Saldırganlar ölmüş ya da yaralanmışlardı. Yara almayanlar kayarak kendilerini aşağı bırakıyorlar. Bu arada komutanlarının öfkeli bağırışlarını duymazlıktan gelerek onlara çarpıyor ve beraberinde aşağı sürüklüyorlardı. Sağırlar bayırın tepesine dans ediyor, düşmanlarına müstehcen hakaretler yapıyorlardı. Dorian adamlarından bir tekini bile kaybetmediğini bir bakışta saptadı. Buna karşın aşağıdaki kumlarda en az bir düzine düşman cesedi sayılabiliyordu. Delikanlı bu daha ilk diye düşündü. O saldırıya en az 100 savaşçı katılmıştı. Bir daha denemeyeceklerdir. Adamlarının arasına dolaşarak onlara tüfeklerini yine doldurmaları için bağırdı. Ama tümünü kontrol altına alması zaman aldı. Kayalıklarda 10 kişinin mevzilenmesini istiyorum diyerek istediği adamları adlarıyla seslendi ve onları tepelerin eteklerini ve düşmanın yapabileceği manevraları gözleyebilecekleri kaya duvarlarına tırmanmaya yolladı. Düşmanın şimdi geçidin ağzının her tarafına tırmanacağını tahmin ediyordu. Dorian'ın adamlarının tüfeklerinin menzili dışında olunca düşman tepede gruplanacak ve sağırları kuşatacaktı. Bu manevra yeni bir cepheden saldırıyla birleşince karşı konulması güçleşecekti. Dorian adamlarının er geç geçidin dibine sürüleceğini ve son savunmalarını bu dar koridorda yapmak zorunda kalacaklarını tahmin ediyordu. Bir sonraki saldırıyı haber vermeleri için kayanın yukarısına yerleştirdiği adamlara güvenerek yanına 6 adam aldı ve geçit içindeki en iyi savunma konumunu seçmeye gitti. Buralara geleli 3 yılı biraz geçtiği halde kayanın içeri çekilen dar bir yer olduğunu biliyordu. Bu aralık ancak yüklü bir deveye geçit verecek kadar genişti. Bunun ötesinde bir göçme olmuştu. Dorian'ın emri üzerine 6 sağır silahlarını bırakıp kayaları üst üste yığarak arkasında korunabilecekleri bir set oluşturdular. Develer geçidin daha derinlerinde bir sonraki dönemecin ötesinde yatırılmışlardı. Dorian düşmanın seti aşması halinde kaçmaya hazır olup olmadıklarını denetlemeye gitti. İbrisam onu görünce sevgiyle omurdandı. Delikanlı da tekrar geçidin ağzına dönmeden önce onun başını okşamayı ihmal etmedi. Kaya duvarlarına tırmanmaya yolladığı adamlar yukarıda mevzilenmişler, öbürleri ise rafa benzer çıkıntının üstüne dağılmışlardı. Prensin onlara bıraktığı fazladan tüfekleri dolduruyor, bunları el altında bırakıyorlardı. İşler kızıştığı zaman bu sayede bir atım daha yapabileceklerdi. Dorian çıkıntının üstüne çömelerek düşmanı seyretti. Yükselen güneşe ve boğucu sıcağa rağmen tuzlu ovada büyük bir faaliyet gözleniyordu. Binici müfrezeleri gelmeye devam ederek düşman kuvvetlerini çoğaltıyorlardı. Türk subayları kum tepelerinin eteğinde gidip geliyor araziyi inceliyorlardı. Işıldayan miğferleri ve silahlarıyla beyaz toz tepelerinde ışıltılı bir perde oluşturuyorlardı. Birden Dorian'ın oturduğu yerin hemen altındaki birliklerin arasında daha heyecanlı bir hareketlenme oldu ve bir boru öttürüldü. Küçük bir kafile yaklaşıyordu. Öncülerin taşıdıkları yeşil ve kırmızı flamalar Baba Ali'nin sancağıydı. Bunun düşman kuvvetinin kumanda kafilesi olduğundan şüphe yoktu. Yaklaşmaları üzerine Dorian onları ilgiyle inceledi. Grubun ortasındaki iki kişi görkemli giysilerine ve develerinin zengin örtülerine bakılırsa yüksek rütbeli subaylardı. Tunç'tan yuvarlak kalkanı ve çelik burunluklu miğferinden bir tanesinin Türk olduğu anlaşılıyordu. Dorian Osmanlı paşasını bırakıp dikkatini bir Arap olan ikinci adama yöneltti. Bu uzaklıktan bile adam ona nedense yabancı gelmemişti. Kaliteli yünlüden bir entari giymişti ve iri yarı biriydi. Kefiyesini yerinde tutan agel altın telkarıydı. Belindeki kıvrık hançerin kını da aynı parlak metaldendi. Ayaklarında altın sandaletler vardı. Bu adamın züppenin biri olduğu anlaşılıyordu. Dorian ben bunu bir yerlerden tanıyorum diyerek kafasını patlatıyor ve ona bir at koymak için çırpınıyordu. Komuta kafilesi kum tepelerinin eteğinde Dorian'ın kaya çıkıntısındaki adamlarının menzilinin çok uzağında durdu. Türk komutan gözüne bir dürbün dayayarak geçidin ağzını inceledi. Daha sonra dürbünü indirip arkasında saygılı bir tavırla toplanmış adamlarıyla konuştu. Onlar da beklemede olan birliklere emirleri iletmek için zaman kaybetmeden uzaklaştılar. Yeni bir faaliyet dalgası baş gösterdi. Aynen Dorian'ın öngördüklerini uyguluyorlardı. Kısa bir süre sonra ağır silahlı yüzlerce savaşçı geçidin ağzının her iki yanında bayırı tırmanmaya başladı. Şimdilik küçük savunucu grubunun tüfeklerinin menzilinin dışında kalmaya dikkat ediyorlardı. Ama bir kere tepeye ulaşınca geçidin ağzına saldıracaklarından şüphe yoktu. ''El Salil, yine Türkler geliyor.'' Dorian'ın yukarıda beklemekte olan gözcüleri delikanlıyı uyardılar. Bulundukları yerden Dorian'dan daha fazlasını görebiliyorlardı. İlk düşman kayanın çıkıntısına ulaşıp ortaya doğru ilerlemeye başlayınca da delikanlıyı uyardılar. Dorian menzile girenlere hemen ateş edin diye bağırdı ve anında yar boyunca bir yaylım ateşi başladı. Sağırlar ateş ediyor, Türkler de ateşe ateşle karşılık veriyorlardı. Arada birisi vurulunca bir çığlık kopuyor ama gözcülerin bağırışları düşmanın geçidin ağzına ilk saldırılarını yapabilecekleri bir konum almakta olduğunu anlatıyordu. Etrafındaki faaliyet dikkatini dağıtmakla beraber Dorian Türk Paşa'nın yanında devesini süren altınlar içindeki Arap'tan gözlerini ayırmıyordu. Sonunda bir yük devesi kafilesi de gözüktü ve bunlardan boyalı bir deri çadır indirildi. 20 kişi bunu açıp beyaz ovada diktiler ve gölgesine halılarla yastıklar yaydılar. Türk paşası hayvanından indi ve halıların üstüne yerleşti. Züppe Arap'la devesini yatırarak bundan zorlukla indi. Türk'ün arkasından çadıra yürüdü. Dorian şimdi onun omuzlarının genişliğini ve entarisinin altındaki şiş göbeğini görebiliyordu. Henüz bir iki adım atmıştı ki onun topalladığını fark etti. Sağ ayağına zor basıyordu. Bu kadarı yetti. Dorian Lamu'daki Zenana'nın bahçesinde bulunan eski türbenin merdiveninde onunla yaptığı dövüşü, o ayağı kıran düşüşü birden hatırlamıştı. Zeyn diye mırıldandı. Zeyn el-Din. Çocukluk günlerinin eski düşmanıyla yine karşılaşmıştı. Ama düşmanı bu kez bir Umman prensi kisvesinde ve bir ordunun başında karşısına çıkmıştı. Kırk sekizinci ayrımın sonu. Sayfa 566.